Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda Osmanlı'nın millet sisteminden, İslam hukukundan dolayı gayrimüslimlere tanıdığı hürriyetlerden ama bunun yanı sıra getirdiği bir takım sınırlamalardan da bahsedeceğiz. Ardından da daha önce vaat ettiğimiz üzere Beşir Ayvazoğlu'nun yeni İstanbul sohbetinin bir kısmını dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı döneminde millet kelimesinin din anlamında kullanıldığını, ırk anlamında kullanılan kelimenin ise kavim kelimesi olduğunu belirttikten sonra Osmanlı'nın millet sistemi hakkında da bilgiler veriyor. Bu sistem içerisinde İslam hukukundan kaynaklanan gayrimüslimlere tanınan hürriyetler ve bunun sonucunda mesela gayrimüslimlerin daha adil olması sebebiyle davalarının Osmanlı mahkemelerinde görülmesini isteyişleri hususunda da ilginç notlar düşüyor.
Osmanlıca'da millet bir din mensubuna verilen isimdir. Günümüzdeki gibi kavim, ulus, ırk karşılığı değildir. Eski Türkçe'de millet din, kavim ise ırk karşılığı kullanılırdı. Irk da kullanılırdı. Daha sonra bunların hepsi için ulus kelimesi geldi. Fakat ulus bugünkü manasıyla geçmişte milletin karşılığı değildir. İslam milleti, Hristiyan milleti, Yahudi milleti, Budist milleti, Mecusi milleti diye ayrılır. Din ve millet birdir diye eski kitaplarda yazar. Şimdi bu tabii çok eski bir İslami tabirdir. Osmanlılar da bu ismi kabul etmişler ve buna başka ülkelerde rastlananlardan biraz daha farklı bir statü tanımışlar bu millet kelimesine. Millet sistemi adıyla bilinen bir sistem kurmuşlar. Osmanlı'dan bahsederken bazı sistemler vardır çok kullanılan. Bunlardan birisi millet sistemidir. Eyalet sistemidir. Kul sistemidir. İşte bu da onlardan bir tanesi. İslam hukukuna göre İslam devleti, İslam Müslümanların hakim olduğu ülkede yaşayan gayrimüslimler İslam devletinin vatandaşı kabul edilir. Bunların Müslümanlardan kanun önünde, devlet karşısında bir farkı yoktur. Din olarak farkı vardır ama kanunda karşı bir fark yoktur. Bunlara zimmi denir. Çünkü zimmi zimmet anlaşması yapılmış kimse demektir. Yani biz sizin burada canınızı, malınızı, din ve vicdan hürriyetinizi koruyacağız. Siz de bunun karşılığında ve askerlik yapmamanın karşılığında bize cüzi bir vergi vereceksiniz. Bize itaat edeceksiniz, kanunlarımıza itaat edeceksiniz manasına gelen bir anlaşma. Dolayısıyla gayrimüslimler İslam devletinin vatandaşıdır. Müslümanlardan vatandaşlık itibariyle bir farkı yoktur. Eskiden vatandaş yerine teba kullanılıyordu. Nitekim Sultan II. Mahmud'un meşhur bir sözü. Ben tebamın Müslümanlarını camide, Hristiyanlarını kilisede, Yahudilerini havrada tefrik etmek isterim. Bunun dışında hepsi benim evladımdır. Aralarında bir günah fark yoktur. Bir insanın yaramaz çocuğu da olur, uslu çocuğu da olur. Baba hepsine şefkat ve merhamet kanatlarını gerer. Hepsine mürüvvetle davranır. Ama tabii ki birisi takdire şayandır, birisi değildir. O ayrı bir mesele. Kanun önünde hepsi eşittir. Buradan işte her millet mensubunun yani her din mensubunun İslam devletinde kanun önünde eşit yaşadığını ancak bunların dini hayatlarını, sosyal hayatlarının birbirinden ayrı olduğunu gösteriyor. O söz yani Müslümanlar camide, Hristiyanlar kilisede, Yahudiler havrada. Yahudiler camide, Müslümanlar kilisede değil. Hepsi ayrı hayatlarını yaşayacak. Cemiyet nizamı, cemiyet düzeni bu şekilde sağlanmış. Her millet mensubu kendi kompartımanında yaşar. Birbirine karışmadan, birbirini etkilemeye, değiştirmeye, zorlamayı düşünmeden yaşar. Her millet mensubunun yükselme kriterleri kendi içindedir. Bütün münasebetleri, sosyal münasebetleri kendi içindedir. Ama bunların hepsi Osmanlı Devleti'nin vatandaşlarıdır. Vatandaş olmak itibariyle bunların bir takım hakları vardır. Müslümanlardan farklı hususlarda ise şu gibi hakları var. Bir kere bir Müslüman, bir gayrimüslim, bir Müslüman ülkesinde can emniyetine haizdir. Bunun neticesinde bir kimse bir Müslümanı öldürse de kasten, bir gayrimüslimi öldürse de aynı cezayı alır. Yani ölenin gayrimüslim olması onun cezasını hafifletmez. Bunun dışında gayrimüslimler İslam ülkesinde mal emniyetine haizdir. Diledikleri gibi mal sahibi olabilirler, mülkiyet hakkına sahip olabilirler. Diledikleri akdi yapabilirler. Şu akdi yapamazsınız, şu alışveriş yapamazsınız, şunu satamazsınız, bunu alamazsınız, mülk sahibi olamazsınız, matbaa kuramazsınız gibi bir tahdit yoktur. Niye bunları anlatıyorum? Avrupa ülkelerinde böyleydi çünkü. Mesela İngiltere'de Katolikler mülk sahibi olamaz, İsveç'te Katolikler matbaa kuramaz, Almanya'da yurt dışı seyahatine gidemez, yüksek tahsil yapamaz. Yani belli bir yasaklamalar var. Ki bunlar Hristiyan olduğu halde farklı mezhep mensuplarına bile böyle davranmışlar. Bırakın Müslümanları, Müslüman zaten yaşamıyor. Yahudilerin zaten halini herkes biliyor. Sultan Abdülhamit'in hazine nazırı bile Yahudi ve sonra Ermeniydi. Yani işin ehline bakmışlar. Bir kere Osmanlı kültüründe zaten bu var. Şimdi bunlar bir atifet değildir. Bunlar İslam hukukunun düzenlemeleridir. Yani İslam hukuku bu şekilde davranılmasını istiyor gayrimüslimlere. Dolayısıyla Osmanlılar ya biz size hayat hakkı tanımıyoruz. Ya Müslüman olursunuz ya bu böyle bir şey yapamazlar. Çünkü İslam hukuku onlara bu hakkı tanıyor. Efendim Avrupa'dakiler Müslümanlara kötülük yapıyor. Biz de yapalım. Bu mümkün değil. Şimdi mesela bazen duyuyorum ben. Batı Trakya Türklerine yapılan baskıların karşılığını biz de Rumlara yapalım. İyi ama Rumlar bizim vatandaşımız. Yani oradaki Batı Trakya'daki Türklere yapılanlara üzülürüz. Başka şekilde diplomatik yollarla onu düzeltmeye çalışırız. Ama onun karşılığında bu işten günahı olmayan, sorumlu olmayan insanlara baskı yapılamaz. Osmanlı bunu düşünememiş. Sadece can ve mal emniyeti değil. Can emniyetinin olduğunu şuradan anlıyoruz ki Osmanlı Devleti'nin nüfusunun yarısı gayrimüslimdi. Hatta gayrimüslimlerin yaşadığı, çoğunlukta yaşadığı toprakları kaybettiğimiz 1914 yılında bile Osmanlı nüfusunun %25'i gayrimüslimdi. İstanbul'un yarısı gayrimüslimdi 1950 yılında bile. Hatta 60 yılına gelindiği zaman bile yarıya yakındı gayrimüslimlerin sayısı. Hepsi Rum olmamakla beraber. Mal emniyetinin olduğunu nereden biliyoruz? Osmanlı Devleti'nde sanatkarların ekserisi Ermeni, tüccarların ekserisi Rum ve Yahudidir. Bunların kabarık bir servet sahibi olmalarına bile izin verilmiştir. Halbuki bu devirde Fransa kralı Güzel Filip Yahudilere en toleranslı davranan hükümdardır. Her sene bir müsaadere el koyma kanunu çıkartıp Yahudilerin mallarına el koyardı. Niçin sürmüyorsun bu Yahudileri buradan diyenlere de sünger gibidir. Her sene el koyarım mallarına, ertesi sene yine zengin olurlar demiştir. Üçüncüsü, can ve mal emniyeti tek başına yeterli değil. Gayrimüslimler orada yaşıyorsa dinlerini de korumak, yaymak ve çocuklarını öğretmek hakkına sahiptir. Müslümanlar gayrimüslimlerin dinlerini en ince teferruatına kadar icra etmelerine izin vermişlerdir. Gayrimüslim mabetleri muhafaza edilir. Şöyle ki bir ayrım yapmak lazım. Bir yer barış anlaşmasıyla fethedilmişse, o zaman barış anlaşmasının hükümleri neyse buradaki mabetler ona göre düzenlenir. Yok, savaşla fethedilmişse İstanbul gibi, o zaman buradaki mabetlerin hepsine İslam Devleti hükümeti el koyabilir. Hepsini yıkabilir, camiye çevirebilir isterse. Tatbikatta herkesin bildiği gibi fethedilen şehrin en büyük kilisesi veya mabedi camiye çevrilmiş. Çünkü Müslümanlar orayı fethedince orası Darül İslam olmuştur ve derhal cuma namazı kılmak farzdır. Onun dışındakiler ellerinde bırakılmıştır. Bugün İstanbul'da ve diğer şehirlerde kiliseden dönme camiler vardır. Bunlar el konulan camilerden ziyade daha sonra cemaati kalmadığı için, çünkü nüfus değişiklikleriyle bazı semtler ve mahalleler boşalmış, yani nüfus yapısı değişmiştir. Bunlar gayrimüslim cemaatinden satın alınarak ve tamir ettirilerek camiye döndürülmüş. Çoğu satın alınarak işlerinde harap olduğu için el konulanlar da var. Ha, cami, kilise yıkılmış, harap olmuş. Yeri zaten fethedildiği için Müslümanlara aittir. Mesela Fatih Camii'nin yerinde Havariyun Pantokrator Kilisesi vardı. Yıkılmıştı tamamen. Fatih Camii'ni onun üzerine yaptırdı. Orayı mesela satın almadı. İstanbul kiliselerinin çoğu haraptı. İstanbul'da zaten 50 bin kişi yaşıyordu. Bunun 40 bini sur içindeydi. Bunun yarıya yakını zaten Latindi ve şehri terk ettiler. Geriye kalan 20 bin Rum'un da dörtte biri şehri terk etti. Geriye kalanların zaten elinde bir takım kiliseler bırakıldı ki o zamandan bu zamana cami haline getirilen kiliselerin sayısı 5-6'yı geçmez. Osmanlı Devleti Söğüt ve civarında kuruldu. Yayıldıkça biz, bu tarafı Türk beylikleriydi. Batı tarafı Bizans'tı. Bizans topraklarına doğru yayıldı. Bizans topraklarını fethedince Rum halkla, Ortodoks halkla tanıştı. Bu Bursa'nın fethinden sonra Yahudilerle karşılaştı. Ve Ermenilerle karşılaştı. Böylece üç tane vatandaşı oldu. Rum, Ortodoks, Ermeni ve Yahudi. Daha sonra Rumeli'ye geçtiği zaman Bulgar, Arnavut, Yunanlı vatandaşlar oldu ki bunların hepsi Ortodokstur. Dolayısıyla Osmanlıların gayrimüslimlerle karşılaşmaları çok eskidir. Selçuklu coğrafyasında da zaten gayrimüslimler vardı. Ancak Fatih Sultan Mehmet zamanında gayrimüslimlerin statüsünde önemli bir yapılandırma vardı. Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir hükümdar. İmparator sıfatını alan ilk hükümdardır. O öyle görülür tarihçiler tarafından. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman İstanbul'da şöyle bir problem vardı. İstanbul halkı, yani Rumlar Ortodokstur, Papa ile birleşmek hususunda ikiye ayrılmışlardı. Bir kısım Rumlar, Papa ile birleşelim, böylece güçleniriz ama bunun karşılığında da Katolik olmamız lazım diye düşünüyorlardı. Bir grup ise hayır, biz Ortodoks olarak kalalım, bizim Papa'nın yardımına ihtiyacımız yoktur, biz Osmanlıların hakimiyetine bile razıyız. İkiye ayrılmıştı İstanbul. Hatta Patrik bile Katolik tarafını tercih ettiği için kovulmuştu. Ve İstanbul fethedildiğinde Patrik yoktu. Başbakan Grandük Notaras ise ben İstanbul'da kardinal külahı göreceğime, Katolik rahip külahı göreceğime Türk sarığı görmeyi tercih ederim demiştir. İmparator Konstantinos Dragazes ise bu hususta karar vermediği için savaş alevlenmiştir. Eğer Konstantinos da Grandük Notaras da aynı düşüncede olsa İstanbul daha kolay fethedilir ve o kadar kan dökülmesi gerekmezdi. Şimdi Fatih İstanbul'u fethettiği zaman yıkılmış, harap olmuş bir şehir buldu ve Patrik yoktu. İmparator ölmüş, Patrik imparator tayin eder. 2 yıldır Patriklik makamı boştu. Malum İstanbul Patrikhanesi 5 büyük Patriklik'ten birisidir. Roma, İstanbul, İskenderiye, Kudüs ve Antakya. 2 de Tur-i Sina ve Kıbrıs metropolikleri vardır ama bu 5 tanesi 5 ana kilisedir. İstanbul imparatorun yaşadığı şehir olmak itibariyle primus inter pares, eşitler arasında birinci idi ve ama patriği yoktu. İstanbul Ortodokstur. Katolikler papayı bütün kilisenin başkanı sayar fakat Ortodokslar papayı sadece Roma piskoposu olarak tanırlar. Roma patriği olarak tanırlar. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman Ortodoks cemaatin başına bir patrik tayin etti. Genadios adında bir papazı. Genadios Katoliklere karşı olduğu için hapse atılmış bir papazdı. Hapisten çıkarttı. Kendisine aynı Roma İmparatoru patriği nasıl tayin ediyorsa aynı merasimlere uyarak, ayakta karşılayarak, altına has ahırdan bir at vererek, asa vererek ve vezir rütbesi vererek patrik tayin etti. Ve kendisine bugün Fethiye Camii olan kiliseyi tahsis etti. Daha sonra da bir cinayet işlenince Fener Patrikhanesi 17. asırda bugünkü Fener'deki yerine taşındı. Orası da bir Rum kilisesiydi. Ve bu sistemden sonra, yani Rumlara bir patrik tayin edildikten sonra, ki bu Osmanlı ülkesindeki bütün Rumların patriğidir. Yani Bulgarların da patriğidir. Yunanlıların da, Anadolu'daki Rumların da, Arnavut Hristiyanlarının da, Romen ve Sırpların, Karadağlıların, yani bütün Ortodoksların patriği sayılır. Böyle bir tayin yapılmasaydı büyük ihtimalle Ortodoks mezhebi yok olurdu diyemeyeceğim ama Süryani mezhebi gibi küçük bir mezhep haline dönüşürdü. Tahmin ediyorum ve Anadolu'da yaşayan Rumların da büyük çoğunluğu ülkeyi terk etmek zorunda kalırdı. Yani Ortodoks mezhebi Osmanlılara çok şey borçludur ki zaten Ortodokslar da bunun az çok şuurundadır. Şimdi Sultan Fatih Rumlar için bir patrik tayin ettikten sonra o zamana kadar Ermeniler Anadolu'da yaşıyor, Doğu Anadolu'da. Fakat bunlar Anadolu'ya yayılmışlar. Ermenilerin ana vatanı Doğu Anadolu'dur. Süryanilerin Güneydoğu Anadolu'dur. Ama Bizanslar bunlara mani olurdu. Zamanla Ermeniler sanatkar olduğu için Anadolu şehirlerine sanatkarlık yapmak üzere geldiler. Fakat İstanbul'a gelmelerine Bizanslar mani oluyordu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u imar ederken buraya Ermenileri de yerleştirdi bir grup. Ve başlarına Bursa Metropoliti Yovakim'i patrik tayin etti. Ermeni Patrikhanesini Fatih Sultan Mehmet kurmuştur. Fener Patrikhanesini Fatih Sultan Mehmet kurduğu gibi Kumkapı'da onlara bir patrikhane vermiştir. Şimdi devlet başkanının ülkesinde yaşayan bütün insanların dini ibadetlerini en iyi şekilde yapmasına yardımcı olma vazifesi vardır. Müslümanlar için böyle olduğu gibi gayrimüslimler için de böyledir. Patrik olmazsa papazlar tayin edilemez, kiliseler idare edilemez ve gayrimüslimler ibadetlerini rahatça yapamazlar. İkincisi, gayrimüslimlerin ödedikleri vergileri bunlar namına bu patrikler toplar, onların kayıtlarını tutar ve onlar hakkında devlete karşı o sorumludur. Bir de yeri gelmişken antır parantez söyleyelim. Gayrimüslimlerin nasıl din ve vicdan hürriyeti vardır? Mabetlerini diledikleri gibi kullanabilirler. Burada çan çalabilirler, boru çalabilirler. Yortularını ve mukaddes günlerini kutlayabilirler. Hatta bunun için yapılması gereken sokakta gezmek, haç gezdirmek bunların hepsini yapabilirler. Ancak klasik dönemde namaz vakitlerinde çan çalınmasına izin verilmemiştir. bu hürriyetlerini kullanırken İslamiyet'in tahkir edilmemesi ve Müslümanlar arasında Hristiyanlık propagandası yapılmamasına dikkat etmeleri şarttır. Bunun dışında hiçbir şart yok. Yani diledikleri gibi Paskalyalarını, Noellerini kutlarlar. Buna devlet yardımcı olur. Kiliselerini ayakta tutmak için devlet yardımcı olur. Hatta Osmanlı arşivinde çok evrak vardır. Fakir düşen kiliselere veya harap olan kiliselere devletin yardım yaptığına dair çok evrak vardır. Bu Sultan Abdülhamit devrinde bile bu böyledir. Gayrimüslimlerin vergilerini toplarlar. Gayrimüslimlerin erkeklerinden eli silah tutanları, yani kadınlar değil, çocuklar değil, hastalar değil, sakatlar değil ve ruhban sınıfı değil, eli silah tutan erkekler mali vaziyetlerine göre yıllık bir vergi öderler ki bu 24 akçeden ibaret cüzi bir vergidir. En ednası 12 akçe, 24 akçe ortası, 48 akçe zenginin için alınanıdır. Cizye derler buna. Bunun karşında askere gitmezler. Bunun dışında onlar da Müslümanlar gibi ekip biçmeden veya ticaretlerinden vergi öderler. Müslümanlardan bir farkı yoktur. İşte bu din ve vicdan hürriyetinin neticesi olarak çok mühim bir imtiyazları var. Gayrimüslimler bir takım davalarını kendi mahkemelerine götürebilirler. Taraflardan birisi Osmanlı vatandaşı Müslüman ise mutlaka Osmanlı Şer'i mahkemeye, kadının önüne gelmesi lazım. İki tarafta Rum ise patrikhaneye götürürler, papazlarına, metropolitlerine. Ermeni ise keza öyle, Yahudi ise keza öyle. Evlenmelerine, boşanmalarına ve burada tatbik olunan hukuka karışılmaz. İkincisi, Müslümanların şarap almaları, içmeleri, satmaları, saklamaları yasak olduğu halde gayrimüslimlere bu konuda izin verilir. Domuz eti yemeleri, satmaları ve domuz beslemeleri de aynı şekilde müsamahayla karşılanır. Çünkü onların dinleri buna izin vermektedir. Bu tolerans gösterilir. Şuna bakın ki enteresandır. Gayrimüslimler kendi mahkemelerine müracaat etmek yerine daha adil gördükleri kadı mahkemelerine müracaatı tercih etmişler. Patrikler, metropolitler bu hususta defalarca şikayette bulunmuşlar Osmanlı hükümetine. Osmanlı hükümeti bu müracaatın evlenme ve boşanma dışında ancak olabileceğini hükme bağlamış. Yani kadılara demiş ki siz gayrimüslimlerin evlenme ve boşanma işlerine karışmayın. Çünkü patrik kiliselerindeki davalar hem daha pahalıya mal oluyor, hem temyiz merciği yoktur, hem de orası küçük bir cemaat mahkemesi olduğu için parayı verenin haklı çıkma ihtimali kuvvetlidir. Onun için Müslüman mahkemelerini tercih etmişler. Bu da enteresan bir husustur. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bu sisteme biz millet sistemi diyoruz. Böylece gayrimüslimler hem devlet kontrolüne alınmıştır. Tek kişi onda bir kontrolüdür. Devlete karşı sorumludur patrikleri. Hem de bunların dini hizmetleri, sosyal hizmetlerini patrikler görmektedir. Patrikler devlet tarafından tayin edilir. Beratla tayin edilir. Ve devlet memuru sayılır. Ve protokolde yüksek mevkileri vardır. Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimler Rum, Ermeni ve Yahudilerden ibaret değil elbette. Ki aynı şey Yahudi içinde yapılmıştır. Yahudilerde ruhban sınıfı yoktur. Müslümanlık gibidir. Ancak Fatih Sultan Mehmet bir haham başı tayin etmiştir. Sırf idari işler bakımından bütün Yahudileri ona bağlamıştır. Yahudiler her bulundukları şehirdeki hahama tabidir. Hiçbir haham birinin üstü değildir Yahudilikte. Aynı imam gibidir. Ama Hristiyanlıkta ruhban sınıfı vardır. Bu ruhban sınıfında biliyorsunuz hiyerarşik bir yapı vardır. Patrikler, metropolit yani psikoposlar böyle gidiyor. Ermenilerde ise katagogoslar, markasalar isimleri biraz fazla farklıdır. Katolikler de farklıdır. Katolikler vardı Osmanlı ülkesinde az miktarda. Bunları zaten Papa'nın tayin ettiği bir temsilci tarafından yönetiliyordu. Osmanlı hükümeti bunu da bir cemaat reisi saymıştır ama Katolikler az olduğu için bunlara millet dememiştir. Doğu Anadolu fethedildiği zaman Güneydoğu Anadolu orada Süryanilerle karşılaşılmıştır. Süryaniler de sayıca az olduğu için bunlara millet statüsü verilmemiştir. Maruniler ve diğer Hristiyan cemaatleri de cemaat olarak örgütlenmiştir. Bunlara ayrıca millet statüsü verilmemiştir. İşte bu sisteme biz millet sistemi de diyoruz. Millet sistemi yeri gelmişken söyleyeyim devlet içinde devlet demek değildir. Veya Osmanlı Devleti'nin acizinden kaynaklanan bir durum değildir. Bu çok yanlış yorumlamalara sebebiyet verebiliyor. Hatta bunu gayrimüslimlerin bir otonomisi olarak, özerkliği olarak da anlamak doğru değil. Bu bir imtiyazdır. Gayrimüslimlerin dinlerinden kaynaklanan bir imtiyazdır. Bu imtiyaz da onlara tanıyan Osmanlı ülkesinde de geçerli olan İslam hukukudur. Bu statü değişmeden Tanzimat'a kadar devam etmiştir. Gayrimüslimlerin devlet hizmetine alınıp alınmaması devlet başkanına kalmıştır. Devlet başkanı dilerse çok kritik yani karar alma merkezi olmayan sadrazam gibi görevlere gayrimüslimleri getirebilir. Bunun örnekleri Hazreti Peygamber ve sahabeler zamanında vardır. Getirmeyebilir. Osmanlı'nın klasik döneminde Müslümanlar bu görevlere getirilmiş, gayrimüslimler bu görevlere getirilmemiştir. Tanzimattan sonra bu usul kaldırılmış, gayrimüslimlerin de bu göreve getirilebileceği karara bağlanmıştır. Bu inceliği bilemeyenler, Tanzimat'ı gayrimüslimlere karşı verilen bir taviz olarak görürler. ve İslam hukuku hükümlerinden bir uzaklaşma olarak görürler. Halbuki bu doğru değildir. Gayrimüslimler devlet hizmetlerine getirilebilirler. Tanzimattan sonra bu kullanılmıştır ve bu faydalı da olmuştur. Çünkü gayrimüslimler arasında da çok kabiliyetli, vatanperver kimseler bu vesileyle devlet hizmetinde istihdam edilmiştir. Bunların içinde elçiler ve valiler çıkmıştır ve hakikaten hiçbirisinin, yani bu enteresandır, sicilinde vatan hainliği veya devleti zor duruma düşürecek icraatlar olmamıştır. Belki karakterlerinden gelen zaaflar, yanlışlar, hatalar olmuştur ama kasıtlı olarak, yani gayrimüslim sıfatıyla şuurlu bir hilafına davranış bunlarda görülmemiştir. Yine buna benzer bir hadise Osmanlı ülkesinde milliyetçilik cereyanının yayıldığı Fransız ihtilali sonrasına kadar gayrimüslimler arasında sayıca çok oldukları halde, bazı şehirler, bazı ülkeler tamamen gayrimüslimlerle meskun olduğu halde, Romanya, Eflak, Boğdan gibi bir isyana rastlanmamaktadır. Ama Müslümanlar, hatta Türkler arasında çeşitli ekonomik sebeplerle hükümete karşı isyanlara bolca rastlanır. Ve de azınlık tabiri kullanılmamıştır. Enteresan, sayıca az olsalar bile gayrimüslimler için azınlık değil, teba tabiri kullanılmıştır. Azınlık ulus devletin getirdiği bir... Ulus devlette hakim bir ulus vardır. Bu ulus ırka göre, daha ziyade ırk kültüre göre, ulus kültürüne göre tespit edilen bir çoğunluktur. Fransa'yı düşünün. Burada ona uymayan azınlıklar yaşayabilir. Yahudiler gibi, Müslümanlar gibi. Bunlar azınlık statüsündedir ve azınlık hakları tanınır. Çünkü devletin bütün kuralları o çoğunluğun istediği şekildedir. Ama imparatorluk denilen devletlerde ve böylece Osmanlı Devleti'nde böyle bir şey yok. Herkes ayrı hayatını yaşamakta, ayrı hukuki statüsü var. Şöyle düşünmüştür, yani gelenekler ve İslam hukuku kurallarının elbette bir hikmeti vardır. Bunlar konduğuna göre bizim için hayırlıdır. Bunlardan korkmaya gerek yoktur. Biz sağlam olursak, devletin temellerini sağlam prensipler üzerine kurarsak ki İslam hukukunda devletin temelleri adalet üzerine kurulur. El adlu esasül mülk. Adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer'in tarihi bir sözüdür. Buradaki mülkten kasıt hem insanların malik olduğu şeyler hem de memleket, devlet manasına gelir. Bir devlet eğer adalete müstenit, dayalı ise o devlet uzun süreli olur. Adaletten ayrılmış ise, ne kadar zengin, teknolojide ne kadar ileri olursa olsun, o devlet yıkılmaya mahkumdur. Ne zaman ki Osmanlı Devleti'nde adalet zaafa uğramıştır çok çeşitli sebeplerle, Osmanlı Devleti yıkılmıştır. Aynı şey başka devletler için de söz konusudur. İşte Osmanlı Devleti gayrimüslimlerin bu statüsünü bu adalet prensibinin bir unsuru olarak görmüştür.
Osmanlı'nın İslam hukukundan dolayı gayrimüslimlere tanıdığı bu müsamaha, bu hürriyet sadece kendi sınırlarını kapsamakla kalmıyor, sınırları dışındakileri de etkiliyordu. Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci, Endülüs Yahudilerinin Osmanlı topraklarına kabulünü örnek gösterirken önemli bir ayrıntıya da dikkat çekiyor ve Rusya, Anadolu ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere Rusya'ya yerleşmeleri karşılığında arazi, ev ve adam başına belli bir miktar para vereceğini vaat ettiği halde Anadolu'dan Rusya'ya giden olmamıştır. Ama Rusya'dan Osmanlı ülkesine göç eden Ermeni çoktur, diyor. Profesör Ekinci daha sonra Avrupa ülkelerinin bu durumu farklı siyasi amaçlarla kullandıklarını da anlatıyor, ancak bunun Osmanlı'nın bir zaafı olarak değerlendirilmesinin doğru olmayacağını da belirtiyor. Profesör Ekinci'nin anlattıkları çok kültürlü yapımızı kaybedişimizin ülkemize verdiği zararı da ortaya koyuyor.
Yani bunun en bilinen örneği Endülüs Yahudileridir. İspanya 1492'de Kastilya ve Aragon Birleşik Krallığı tarafından fethedilince burada yaşayan Müslüman ve Yahudiler zor durumda kaldılar. Oradaki Müslümanlar mağribe geçmek istediler Kuzey Afrika'ya. Osmanlılar gemiler gönderip onları mağribe taşıdı. Ama oradaki Yahudiler Osmanlı ülkesine sığındılar. Osmanlı gemileri onları alıp Osmanlı ülkesine getirdi. Selanik, İzmir ve İstanbul'a yerleştirdi. Bunlara Seferat Yahudileri denir. Osmanlı, yani Yahudiler iki büyük gruba ayrılır. Seferat ve Aşkenaz Yahudileri. Çünkü 2000 yıl önce Kudüs Romalılar tarafından yakılıp yıkılıp Yahudiler dünyanın her tarafına dağılmışlardı. Arap ülkelerinde, Anadolu'da, Hindistan'da bile Yahudiler vardır. Bizans ülkesinde yaşayan Yahudilere Romanyot derlerdi. Onlar Rumca konuşurlar. İspanya'dakiler İspanyolca, Doğu Avrupa'dakiler Almanca konuşurlar. Bu Seferat Yahudiler Türkiye'ye geldi ve bunlar ticaret sahibiydiler ve ciddi şekilde sermayeleri vardı ki Osmanlı ekonomisine de çok mühim katkıları var. Aynı şekilde Doğu Avrupa'da Rus ve Almanların zulmünden kaçan çok sayıda Aşkenaz denilen Doğu Avrupa Yahudisi, Seferatlar kadar değilse bile Osmanlı ülkesine sığındılar. Eskenazi soyadlı Yahudiler bunların torunlarıdır. Rusya, Anadolu ülkesinde yaşayan Ermenilere, Rumlara ve gayrimüslimlere Rusya'ya yerleşmesinin karşılığında arazi, ev ve adam başına işte şu kadar ruble para vereceğini vaat ettiği halde Anadolu'dan Rusya'ya giden adam sayısı hiç yoktur. Ama Rusya'dan Osmanlı ülkesine göçen Ermeni çok fazladır. Çünkü Ruslar Ortodoks olmakla beraber Ermenilere mezhep farklılığından dolayı çok zulmederlerdi. Onun için Ermeniler Rusya yerine Osmanlı ülkesinde yaşamayı tercih etmiştir. Bu da enteresandır yani. İran'da Ermenileri yani gayrimüslimlere karşı çok rıfk ile muamele etmediği için Osmanlı ülkesi her yerde gayrimüslimlerin bilhassa Yahudilerin cazibe merkezi olmuştur. Ve Avrupa'nın her yerinden, dünyanın her yerinden Osmanlı ülkesine Yahudiler gelmiştir. Osmanlı ülkesi bunları hüsnü kabulle karşılamıştır. Çünkü nüfusun az olduğu zamanda gayrimüslim de olsa gelenler ülkeye çok büyük bir katkı sağlıyor. Üstelik bu gelenler sanatkar veya sermaye sahibi oldukları için yani asalak olmadıkları için cemiyete ayrıca ehemmiyet verilmiş ve Osmanlı ülkesi bunlara hüsnü kabul göstermiştir. Hele hele Avrupa'da ve Amerika'da bunlara yapılan muamelelerle Osmanlı ülkesi mukayese edildiği zaman bütün yabancı yazarlar bunları teslim eder. Ancak tabii Osmanlı ülkesinde ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri zaafa düştüğü zamanlarda diğer Müslümanlar gibi gayrimüslimlerin de sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Bu biz bizatihi gayrimüslimlerin düştüğü bir sıkıntı değildir. Osmanlı ekonomisinin savaşlar, kaybedilen savaşlar ve kaybedilen topraklar sebebiyle ve para darlığı sebebiyle, keşifler yoluyla Osmanlı ülkesindeki ticari yolların kaybedilmesi sebebiyle düştüğü zaaflar bütün cemiyet katmanlarına yayılmıştır. Ve buradan gayrimüslimler de nasibini almıştır. Ancak gayrimüslimlerin bir arkası vardı. Ecnebiler, Avrupalılar, İngilizler, Fransızlar, Ruslar bilhassa bu üçü Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimleri kullanarak Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı hükümetine nüfus kurmak istediler. Fransızlar ülkedeki Katolikleri, Ruslar Ortodoksları destekliyordu. Bunun dışında kalanları da İngilizler destekliyordu. Ve bir hayli sıkıntı vermişlerdi. Ve bunun neticesinde Tanzimat, arkasından ıslahat, arkasından adalet fermanlarıyla gayrimüslimlere bir takım imtiyazlar tanınmıştır. Fakat bu imtiyazlar biraz evvel de söylediğim gibi İslam hukuku ve Osmanlı hukuku çerçevesinin dışına çıkmamıştır. Dış pek parlak imtiyazlar gibi görülse bile. Bu imtiyazlar çok zamanda oyalama siyaseti ile yapılmış. Mesela mahkemelere hakim olmasını istemişlerdir. Osmanlı Devleti 3 kişilik mahkeme heyetlerine bir tane gayrimüslim tayin etmiştir. Yani gayrimüslimlerin çünkü Müslümanlar üzerine hakim olması caiz değildir. Yani bu şekilde ölçmüş. Cizyeyi kaldırın demiş, kaldırmış. Yerine bedeli nakdi askeriyi koymuş. Yani aynı şeyi devam ettirmiş. Rumlar bu işten hiç memnun olmamış. Çünkü Tanzimat devrinde bütün gayrimüslimler eşit statüye kavuşturulmuşlar. Halbuki daha önce Rumlar imtiyazlı durumdaydı. Halbuki Rumların imtiyazını kaybedişi Yunan isyanına dayanır. Milliyetçilik akımları Osmanlı ülkesinde de revaç bulmuştur. Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimler de memnuniyetsiz bir haldeydi diğerleri gibi. Ama onlar dediğim gibi millet şuuruyla ayaklanmışlar. İlk önce Yunanistan, arkasından Sırbistan bağımsızlığını kazanmıştır. Sonra Romanya ve sonra Bulgaristan Osmanlı ülkesinden ayrılmıştır. Bu tabii Karadağ'da var işin içinde. Şimdi Yunan isyanı neticesinde Fener Patrikhanesi'nde bir ayin düzenlenmiş. Bu ayin Fener Patriği Grigorius'un idamıyla neticelenmiş ve Fener Patrikhanesi'ne Osmanlı kamuoyunda, Türk kamuoyunda bir menfi bakış açısı hasıl olmuştur. Halbuki Fatih zamanından beri Fener Patrikhanesi ekümenik patriklik olarak kabul görmüştür. Ekümenik dünyadaki bütün Ortodoksların lideri manasına gelir. Bu ta 4. asırda Kadıköy Konsili'nde kabul edilmiş bir durumdur. Yani İstanbul Patriği'nin ekümenik olduğu, eşitler arasında birinci olduğu. Bunu Fatih de kabul etmiş ve Osmanlı ülkesindeki bütün Ortodoksları buna bağlamış. Fakat nedense bugün buna milliyetçilik namına karşı çıkılıyor. Halbuki bu Türk milliyetçiliğine, Türk milletinin menfaatlerine daha uygundur. Çünkü bir Rus patriği var. Rusya 16. asırda ayrıldı Fener Patrikhanesi'nden. Ve kendisi bütün Ortodoksların patriki olduğunu iddia ediyor. Çünkü Rus çarı son Bizans imparatorunun yeğeniyle evlenmişti. Ondan çocukları oldu. Kendisini Bizans varisi kabul ediyor. Bayrağı da Bizans bayrağıydı. Dolayısıyla Moskova Patriği'nin artık Fener Patriği'nin yerine geçtiğini, bütün Ortodoksların patriği olduğunu söylüyor. Bu Balkanlardaki bütün Ortodoksların Rus kontrolüne girmesi manasına gelir. Türkiye ya bunun farkında değil ya bildiği başka bir şey var. Israrla buna karşı çıkıyor. Yani Amerika'nın desteklediği ve bu Rusya'nın, dolayısıyla Moskova Patriği'nin işine yarıyor. Antiparantez bunu söylemek lazım. Bir de şu var. Ya Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimlerin en yaşadığı en kötü zaman 19. asır başları olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda iktidara gelen İttihat ve Terakki hükümeti Avrupalıların tabiriyle bir Türkifikasyon politikası yani Türkleştirme politikası takip etmiştir. Yani Türkleştirmek olacak iş değil, Türk olmayanları Türkleştirmek. Bu sadece gayrimüslimler için değil, Arap, Kürt ve diğer Müslüman unsurlar için de söz konusu olmuştur. Ve Osmanlı ülkesinde yaşayan ve Türk olmayan bütün topluluklar bu devirde çok sıkıntı çekmiştir. En büyük sıkıntıyı öncelikle Ermeniler çekmiştir. Çünkü Ermeni nüfusu, Orta Anadolu'da yaşayan Ermeni nüfusu, o zamanlar 1 milyon 200 bin kadar Ermeni var. Bunların 1 milyon kadarı sürgün edilmiştir Suriye'ye. Sürgün kanunuyla, tehcir kanunuyla. Ve bunların yarıya yakını yollarda açlık, hastalık, soğuk ve çetelerin baskınlarıyla öldürülmüştür veya ölmüştür. Bu Ermeni halkı için acı bir hadisedir. Hani şey, diğerleri için de üzüntü vericidir. Yani bir suçu olmayan insanların bu şekilde tehcire tabi tutulması. Aynı felaketi arkasından Araplar, Türkler ve Kürtler de yaşamıştır. Osmanlı ülkesi işgal edilmiştir. Türkler topraklarını terk etmek zorunda kalmış. Kürtler keza öyle. Araplar darmadağın olmuş, bölünmüş, parçalanmıştır. Ermenilerden sonra ikinci furya Rumların başına patlamıştır. Yunanların Anadolu'ya saldırmasıyla Türk-Yunan münasebetleri gerginleşmiş ve bu harp neticesinde Yunanlar yenilmiştir. Ve bunun neticesinde imzalanan Lozan Muahedesi ile Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodokslarla, Rumlar demiyorum Ortodokslar çünkü bunların bir kısmı Türk asıllıdır. Ve Yunanistan'da yaşayan Müslümanlar, Türkler demiyorum çünkü bunların büyük çoğunluğu Pomak, Boşnak hatta Çingene'dir. Arnavutlar vardır. Bugün bile Batı Trakya Türklerinin yarıya yakını Pomak, Çingene veya Arnavut'tur. Bunlar mübadele edilmiştir. Değiş tokuş. Sayıyı tam vermek mümkün değil ama 500 bin kadar Türk, 500 bin kadar Rum mübadele edilmiştir. Bunlar arasında farklı sayılar verilmiştir. Tabii bu Osmanlı sosyal hayatını ve ekonomik hayatını sarsmıştır. Düşünün, bağcılıktan, zeytinlikten anlayan Rumlar gitmiş, onun yanından anlamayan Türkler gelmiş. Türk ülkesi, Türkiye çok büyük bir ekonomik zaafın içine düşmüştür. 1925-26 bütçesine bakmak, bunu anlamak için kafidir. Ve oradan gelen Rumlar da, yani buradan giden Rumlar da, oradan gelen Türkler de hep bu göçün, yüzyıllarca yaşadıkları ülkeden ayrılmanın sıkıntılarını yaşamışlar ve hala da yaşamakta ve bunu Mübadiller Derneği gündemde tutmaktadır. Son olarak iş Yahudilere kalmış. Yahudiler İttihat ve Terakki hükümetini desteklediği için ilk zamanlar çok fazla sıkıntı çekmemişler. Ancak 1940'lı yıllarda İsmet İnönü Yahudi aleyhtarı bir politika, Nazi yanlısı bir politika takip etmiş ve Osmanlı ülkesindeki Yahudiler varlık vergisi sebebi çok büyük müşkülata düşmüşlerdir. Mallarının büyük bir kısmını vergi olarak ödemek zorunda kalmışlar ve tam o sırada kurulan İsrail Devleti imdada yetişmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Yahudilerin çoğu İsrail'e göçmüştür. Giderken de yanlarında nakitlerini, servetlerini de götürmüşlerdir. Yalnız bu iş bitmemiştir. 1955'te 6-7 Eylül olayları, ki Rumlara karşı yapılan bir provokasyondur, fakat diğer bütün ekaliyetleri de etkilemiştir. Ve arkasından 63 Kıbrıs hadiseleri İstanbul'da yaşayan Rumları etkilemiş. Türk hükümeti bir hayli Rum'u sınır dışı etmiştir. Ve böylece şu anda 2000 Rum, 50 bin kadar Ermeni, 50 bin kadar da Yahudi'den ibaret bir gayrimüslim nüfusa sahiptir. Şimdi bunlar tabii Türk milliyetçiliğinin zaferi olarak görülmemelidir. Bu bir milliyetçilik unsuru değildir. Başka kavimlere saygı göstermek milliyetçiliğin unsurudur. Bunlar aynı zamanda Osmanlı ülkesindeki zenginliği de, kültürel zenginliği ve sermayeyi de beraberinde götürmüş ve Osmanlı hatıraları yıkılmıştır.
Bu konuda Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci'nin önemli bir uyarısını da not etmeden geçmeyelim. Profesör Ekinci, Osmanlı bir mozaikti sözünün yanlış olduğunu belirtiyor ve şunları söylüyor. Hayır, Osmanlı Devleti bir mozaik değildi. Bunlar fantezi sözlerdir. Belki 40'lı 50'li yıllar için söz konusu olabilir. Osmanlı ülkesinde hiçbir zaman Rumlar, Ermeniler, Türkler, Yahudiler bir arada yaşamamıştır. Birbirlerine gitmeleri, gelmeleri, hele mukaddes günlerinde birbirlerine hediye vermeleri, birbirleriyle evlenmeleri mevzu bahis değildir. Rum, Ermeni, Yahudi her birinin mahallesi ayrıdır. Müşterek mahalleleri de vardır ama orada da evleri ayrıdır. Birbirleriyle ancak zaruret miktarınca görüşürler. Komşuluk yapacak kadar ölülerinde, dirilerinde görüşürler. Birbirlerine oturmaya gitmeleri bile vaki değildir. Birbirlerinin yemeklerini yemeleri vaki değildir. Birbirlerinin mabetlerine gitmeleri vaki değildir. Mukaddes günlerini kutlamaları vaki değildir. Çünkü zaten başka dinlerin mukaddes günlerini kutlamak kendi mensup olduğu dine saygısızlıktır. Osmanlı ülkesinde Müslümanlarla gayrimüslimlerin kıyafetleri bile ayrıdır. Her din mensubu farklı giyinir. Bunu sadece gayrimüslimlere getirilmiş bir baskı ya da tahdit olarak görmemek gerekir. Müslümanlar da belli kıyafetleri giyemez, belli eşyaları kullanamazlardı. Bu tahdit Müslümanlar için daha fazla mevzubahistir. Osmanlı'da bir insan görüldüğü zaman kıyafetinden Ermeni mi, Rum mu, Yahudi mi, Türk mü olduğu anlaşılırdı. Hatta evlerinin renklerinden belli olurdu. Hamamda insanın üzerinde peştemalden başka bir şey bulunmadığı için takunyalarındaki kurdelelerden belli olurdu. Gayrimüslimlerin silah taşımalarına da izin verilmezdi. Dinler bunu icap ettirir. Dinler kendi mensuplarının diğerleriyle karışmadan yaşamasını öngörür. Çünkü her din mensubu diğerlerinin batıl yolda olduğuna inanır. Onu eşit tutmak, kendini inkar etmek demektir ki bu psikolojik bir bozukluktur. Ama bu onlara zulmetmeyi, kötülük etmeyi, yok saymayı, hayatlarına müdahale etmeyi de beraberinde getiremez.
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Allahu Ekber, Allahu Ekber!
Şehir ve insan.
Şimdi de kültür tarihçisi yazar Beşir Ayvazoğlu'nun İstanbul sohbetine kulak vereceğiz. Beşir Ayvazoğlu, bir şehri tam olarak algılamak için sokak sokak yürümek gerekir diyor ve bakın neler anlatıyor.
Benim İstanbul'da yürümeyi en sevdiğim cadde Divan yoludur. Özellikle Sirkeci'den yavaş yavaş bazen Ankara Caddesi yoluyla bazen de Alay Köşkü Caddesi yoluyla Sultanahmet'e çıkıp oradan Divan yolu istikametinden Bayezid'e kadar yürümek, orada sahaflara uğrayıp biraz alışveriş yapmak, sonra tekrar aynı yoldan geri dönmek öteden beri benim en büyük zevklerimden biri. Özellikle gençlere tavsiye ederim. Zaten bir şehri, bir mekanı, bir semti algılamak için mutlaka yürümek lazım. Böyle yavaş yavaş tadına vara vara. Eğer bir de gezdiğiniz yerler hakkında önceden okuduysanız tadına doyulmaz bir yürüyüş, bir gezinti gerçekleştirmiş olursunuz. Ben bunu sık sık yapıyorum. Zaten meslek hayatımın gazeteci olarak, yazar olarak meslek hayatımın büyük bir kısmı da o civarda geçti. Aslında bakarsanız Divan Yolu, Sultanahmet, efendim Babali, Bayezid, Nur Osmaniye vesaire bu bölge bir zamanlar İstanbul'un kültürün kalbinin attığı yerde. En büyük üniversitesi bu civardaydı değil mi? İstanbul Üniversitesi. Hatta bir zamanlar tek üniversitesi oradaydı. İşte Babali, yani devletin idare edildiği hükümet merkezinin bulunması dolayısıyla haber almak kolaylığı bakımından matbuat, eskilerin matbuat dedikleri basının temerküz ettiği, yerleştiği yerde o bölgeydi. Zaten Kapalı Çarşı ayrı bir cazibe merkezi. Bu bölgede aynı zamanda kafeler, kahveler, güzel aşevleri, lokantalar, restoranlar vesaire, çeşit çeşit, renk renk mekanlar bu bölgede bir araya geldiği için neredeyse İstanbul'un uzun yıllar birinci derecede cazibe merkeziydi. Daha sonra buna bir takım rakip merkezler oluştu biliyorsunuz. Mesela Taksim, Beyoğlu civarı. Batılılaşma dönemimizde Beyoğlu, Galata ve Beyoğlu ön plana geçmeye başladı yavaş yavaş. Zaten üniversiteler kuruldu, yeni ilgi alanları, yeni merkezler ortaya çıktı. Böylece Sultanahmet, Divanyolu, Bayezid, Babali vesaire İstanbul'un yegane kültür merkezi olmaktan çıktı ama hala bana sorarsanız nefsi İstanbul'un, tarihi İstanbul'un merkezi olmak bakımından hala İstanbul'un en güzel, en görülesi, en heyecan verici bölgesi, semti diyebiliriz. Şöyle isterseniz Hocapaşa'dan yola çıkalım. Hocapaşa, duydunuz mu Hocapaşa'yı? Efendim, Sirkeci ile hemen aşağı yukarı bitişik. Orada bir Hocapaşa adlı bir cami vardır. Etrafta bir iş merkezleri de dolu, alışveriş merkezleri de dolu diyorsunuz. Hocapaşa, Sirkeci bir arada düşünülmesi gereken semtlerdir. Oradan yola çıkalım, isterseniz yavaş yavaş yürüyerek yukarı doğru gidelim. Dikkatinizi zannediyorum ilk çekecek olan yapı herhalde Alay Köşkü olacaktır. Aslında kim bilir o bölgede neler vardı, neler bir zamanlar. Ama İstanbul'un biraz sonra sözünü edeceğim büyük yangınlarına benzer, o kadar şiddetli, o kadar büyük, yaygın yangınlar yaşamıştır ki İstanbul, neler kaybettiğini tahmin bile edemezsiniz. İşte o yürüdüğümüz bölgede kim bilir yangınlar günümüze kadar neleri yaktı, neleri yok etti. Alay Köşkü malum Sur-u Hakani dediğimiz Topkapı Sarayı'nı, yani bir zamanlar devletin yönetildiği merkezi, şehirden biraz tecrit eden, koruma amaçlı olarak tabii, tecrit eden surlara deniyor. Sur-u Hakani veya Sur-u Sultani. Topkapı Sarayı'nın etrafındaki surların adıdır. Yani İstanbul üzerine düşünen, İstanbul tarihine, kültürüne meraklı olan herkesin yani Sur-u Sultani veya Sur-u Hakani'nin ne olduğunu bilmesi lazım. Burçları var tabii, bütün kalelerde olduğu gibi. Bu minik iç kalenin de bir takım burçları var. Bu burçlardan birinin üzerinde ampir üslubunda, Fransa'da doğmuş, özellikle ihtilal döneminde doğmuş, ampir üslubunda bir köşk var. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar müze kütüphanesi olarak kullanılıyor. Yani bir kültür merkezi. Yakın zamanlarda da, yakın zamanlar dediğim 20. yüzyılın başlarında da Güzel Sanatlar Birliği, önce Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, sonra Güzel Sanatlar Birliği olarak kullanılmış. Ama 2. Mahmut tarafından yaptırılan, daha önce de bir ahşap alay köşkü varmış onun yerinde. Ahşap köşk yıktırılarak 2. Mahmut tarafından kargir olarak ampir üslubunda bir köşk yaptırılıyor. Adı Alay Köşkü. Tahmin ediyorum isminden fonksiyonunu anlamak birazcık tarih kültürü olan için zor değil. Bildiğiniz gibi Osmanlı devrinin klasik zamanlarında sık sık bir takım alaylar düzenlenirdi. Mesela ne diyelim, valide alayı, kılıç alayı, efendim esnaf alayı, hatta baklava alayı bile var. Yani Osmanlılar bir bakıma toplumun gerilimini azaltmak, insanları bir süre eğlendirerek onları rahatlatmak, böylece kavga şartlarını en aza indirmek amacıyla sık sık şenlikler düzenlerlerdi. Bu şenliklerin merkezi de Sultanahmet Meydanı'ydı. Sultanahmet Meydanı'nda, ki ayrıca konuşacağız zannediyorum, programda var Sultanahmet Meydanı. İbrahim Paşa Sarayı'nı, yani Türk İslam Meseleleri Müzesi olarak kullanılan İbrahim Paşa Sarayı'nın cephesini bakar, görürseniz balkon gibi bir yer vardır. Aslında o balkon da bir çeşit alay köşküdür. O devirlerde yapılmış, gerek Nakkaş Osman'ın gerek Levni'nin surnamelerinde padişahın ve çevresinin Sultanahmet Meydanı'nda yapılan muhteşem şenlikleri, düğün törenlerini, sünnet düğünü törenlerini veya çeşitli vesilelerle yapılan alayları, şenlikleri İbrahim Paşa Sarayı'nın o balkonumsu yerinden seyrettiklerini görürsünüz. Bu divan yolu dediğimiz yol aşağı yukarı Ayasofya'dan başlıyor ama ben Alay Köşkü'nden, Alay Köşkü Caddesi'nden yola çıktım. Sefere çıkarken ordu da aşağı yukarı o yolu takip ederek şehirden çıkar. Nereye giderse oraya sefere giderdi. Eğer Asya tarafına ise aynı yoldan iner, Sirkeci'den veya Eminönü'nden kayıklara, vapurlara, gemilere binerek karşıya geçerdi. Eğer Rumeli tarafındaysa alayla divan yolundan hareket eder. Topkapı'dan veya Edirne kapıdan sur dışına çıkarak ne diye gidecekse oraya giderdi. Ama tabii her sefere çıkış devletin aynı zamanda ihtişamını ve gücünü göstermek amacıyla son derece ihtişamlı düzenlenirdi. İşte bu manada hem sefere giderken düzenlenen alayları hem de çeşitli vesilelerle düğün efendim, sünnet düğünü, zafer şenlikleri vesaire gibi çeşitli vesilelerle yapılan alayları seyretmek için padişahın ve çevresinin olayları seyretmek için kullandıkları bir mekanda alay köşkü. Daha yukarı doğru çıkıyoruz. Şu gözlüğümü de çıkarayım. Mesela görünüyor değil mi? Bakın peykler efendim, solaklar, şunlar bunlar. Bir alay. 16. veya 17. yüzyılda divan yolunda düzenlenen bir alay. Görüyorsunuz değil mi? Yeniçeriler efendim, yüksek rütbeli subaylar vesaire. Muhteşem bir alayla divan yolundan ilerliyorlar. Tabii bu resimler bile aslında o alayların ihtişamını yansıtmıyor. Bu resmin renklisi de var. Ama seyyahlar, İstanbul'a o tarihlerde gelmiş gezginlerin tasvir ettiği alaylar gerçekten ihtişamlı. Keşke bunları sinematografik olarak anlatmak mümkün olsa. Mesela ne bileyim Osmanlı tarihiyle ilgili dizilerde ben hiç böyle bir alayın yansıtıldığını görmedim. Yani aslında Osmanlı'nın gücü, zenginliği, ihtişamı, kudreti bu tür şenliklerde tam manasıyla kendini gösteriyordu. Yabancı tarihi filmlerde görüyorsunuz değil mi? Ne muhteşem sahneler gerçekleşiyor. Aslında teknolojiyle hakikaten o kadar kolay ki. Yani şurada gördüğünüz şu kafalarında muhteşem şeyler olan, aslında onlar bir çeşit tüy. Peyklerdir onlar. Mesela onlardan 5-10 tanesini yapsalar onu çoğaltarak koskoca bir alay haline getirebiliyoruz sinema teknolojisiyle. Yani bunlar aslında Osmanlı'nın estetiğini, dünya görüşünü, o ihtişamını falan yansıtmak için kullanılması gereken öyle çok da pahalıya mal olmayacak imkanlardır aslında. Osmanlı tarihi o kadar zengin ki sinemacıların kullanacakları, romancıların, hikayecilerin kullanacakları o kadar zengin malzeme var ki. Divan yolunda böyle muhteşem alaylar düzenlenir. Tabii geceleri de fener alayları düzenlenir. Havai fişek gösterileri, envai çeşit gösteriler. Mesela meraklı olanlar Metin Andın, rahmetli Metin Andın çok değerli bir araştırmacıydı. 40 gün 40 gece adlı harika bir kitabı var. Orada Osmanlı şenliklerinin mahiyetini, Osmanlı şenliklerindeki drama gösterilerini, ateş gösterilerini, havai fişek gösterilerini, çeşitli tiyatro oyunlarını vesaire minyatürlerle harika bir biçimde anlatıyor. Yani o kitabı karıştırdığınız zaman resimlere bakarken böyle binbir gece masallarının içine girmiş gibi oluyorsunuz. Divan yolu olsun, Sultanahmet olsun, Bayezid olsun, emin olun 17. 18. yüzyılda şimdi olduğundan çok daha güzel, çok daha bakımlıydı. Nereden biliyoruz bunu? Mesela şu gravürden bile görünüyor değil mi? Adam işte 17. veya 16. yüzyılda o gravürü yapmış. Bakın divan yolu son derece bakımlı, pırıl pırıl bir yol olarak görünüyor. Yakın zamanlara kadar hali bir felaketti. Şimdi bayağı düzeldi. Cepheleri yeniliyorlar. Mesela divan yolunun en önemli konaklarından biri olan Salih Bey konağı, Nigar Hanım'ın gelin geldiği Sıhhiye Müzesi olarak kullanılan konak şimdi orijinal haline getirildi, restore edilmek suretiyle. Ondan önceki hali adeta betonla sıvanmış perişan bir haldeydi. Şimdi bu konakları düşünün. Bu manada konakların çok sayıda olduğunu düşünün. Çünkü divan yolu Osmanlı yönetici sınıfının oturduğu konaktı. Niye divan yolu deniyor? Topkapı Sarayı'na yakınlığı dolayısıyla. Topkapı Sarayı'nda divan toplantıları oluyor biliyorsunuz. Bugünkü manasıyla Bakanlar Kurulu toplantısı gibi toplantılar. Orada önemli kararlar alınıyor. İşte bu devletin önemli şahsiyetleri, yani sadrazamlar, vezirler, kazaskerler, Şeyhülislam vesaire. Yani divan toplantısına katılan devlet adamları Topkapı Sarayı'na rahat gidebilmek için konaklarını Topkapı Sarayı'nın civarına yapıyorlardı. O da neresi? İşte Sultanahmet, Divan Yolu, Çemberli Taş, efendim, Bayazıt vesaire. Ya yürüyerek yahut atlarıyla gayet rahat bir şekilde ulaşıyorlardı. Şimdi muhteşem konaklardan, sultan saraylarından, vezir saraylarından oluşan bir Sultanahmet, bir Divan Yolu, bir Bayazıt. Düşünün, hayal edin. Bu kadar muhteşem. İşte böyle bir şey. Hep konaklar bunlar. Vezir vüzera konakları. Ve vezir sarayları. Mesela şu anda bizim Türk Edebiyatı Vakfı olarak kullandığımız Cevri Kalfa Mektebi'nin yerinde Kanuni devrinin ünlü vezirlerinden Ayas Paşa'nın sarayı varmış. İşte az önce ifade ettim. Düşünün, günümüze ulaşan tek vezir sarayı İbrahim Paşa Sarayı. Meşhur, maktul veya makbul İbrahim Paşa diye bildiğimiz şu muhteşem yüzyıl dizisinde uzun süre maceralarını dinlediğimiz Hatice Sultan'ın kocası, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın eniştesi Pargalı İbrahim Paşa'nın oturduğu, Hatice Sultan'la oturduğu saray. Muhteşem sarayı görmüşsünüzdür. Burası Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Yani her Türk gencinin, her Türk'ün mutlaka gidip görmesi lazım. Dünyanın en zengin müzelerinden bir tanesi. Girdiğiniz o mekandan ibaret değildi aslında, malumunuz olduğu üzere. Çok daha büyük bir saraydı o. Boşaltılan Adliye Sarayı var ya Sultanahmet'te, meşhur Adliye Sarayı. O Adliye Sarayı da Sultanahmet'teki İbrahim Paşa Sarayı'nın bir bölümü yıkılmak suretiyle üzerine yapıldı. Devasa bir saray. Sultanahmet Camii'nin yerinde de bir Sultan Sarayı vardı. O Sultan Sarayı satın alınmak suretiyle Sultanahmet Camii yapıldı. Ve asıl önemlisi, şu anda Sultan Abdülhamid'in, Sultan Abdülaziz'in babalarıyla birlikte yattıkları 2. Mahmut türbesinin bulunduğu yerde yine Mahmud'un, 2. Mahmud'un ablası Esma Sultan'ın kışlık sarayının bahçesiydi. Şimdi Anadolu, Cağaloğlu Anadolu Kız Meslek Lisesi değil mi? Olarak kullanılan tarihi bir bina var. İşte o bina Bezmalem Valide Sultan tarafından Esma Sultan Sarayı yıktırılarak yerine yapılmış, Darül Fünun'a talebe yetiştirmek üzere yerine yapılmış bir okuldur. Şimdi daha sonra betonarme bir ilave falan var ama bu tarihi Bezmalem Valide Sultan'ın yaptırdığı okul olduğu gibi duruyor. O okulun yerinde bir sultan sarayı vardı. Kaç tane saray oldu? Bakın. Ayas Paşa Sarayı, Sultanahmet Camii'nin yerindeki saray, İbrahim Paşa Sarayı, Esma Sultan Sarayı, daha yukarıda Bayezid'de eski saray, Osmanlı hükümdarların ilk sarayı vesaire. Yani saraylar. Bir de bunların arasında muhteşem vezir konaklarını yerleştirin. Anlattığımız bölgenin nasıl bir bölge olduğunu tahmin etmek, hayalimizde canlandırmak kolaydır. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Sağda hemen dikkatinizi çekecektir zaten. Roma devrinde bütün yolların başlangıcı kabul edilen ve mesafelerin o esas alınarak ölçüldüğü bir sütun vardır. Milyon sütunu. Onun arkasında da eski Osmanlı su sisteminden kalma bir su terazisi var biliyorsunuz. Hemen onun dibinde de bir Kızlar Ağası Beşir Ağa'nın adaşım. Kızlar Ağası Beşir Ağa'nın yaptırdığı harika bir çeşme var. O çeşmede de bir ifade var. Dehri suvarmak. Suvarmak, susuzluğunu gidermek manasına geliyor. Divan yolunun böyle çeşmeleri boldu. Sebilleri de boldu. Halen bir kısmı ayakta bunların, biliyorsunuz. Dedim ya, ana arter. Yani İstanbul'da bütün önemli törenlerin, bütün önemli geçitlerin yapıldığı ana arter. Bu İstanbul'un kurulduğu tarihten beri böyle. Roma devrinde bu caddenin adı Mese idi. Mese. Ve ta Edirne kapısına kadar bir koldan uzanıyor, bir koldan da Topkapı'ya kadar uzanıyordu. Yani Aksaray'dan sonra ikiye ayrılıyordu kol. Ama biz Osmanlı döneminde divan yolu deyince Ayasofya yönlerinden başlayıp Edirne kapıda biten ana arteri kastederiz. Ama belli bir tarihten sonra divan yolu deyince genellikle Bayezid'le Ayasofya arasındaki bölüm kastediliyor. 1934 şehir rehberi Osman Nuri Ergin'in düzenlediği şehir rehberinde o divan yolunun bir kısmı da Yeniçeriler Caddesi olarak adlandırılmıştır. Çemberlitaş'la Bayezid arasındaki kısmı şimdi biliyorsunuz Yeniçeriler Caddesi adını taşıyor. İronik bir şey. İronik bir şey. Neden ironik bir şey? İkinci Mahmut az önce söyledim. Orada yatıyor değil mi? İkinci Mahmut orada yatıyor. İkinci Mahmut kim? 1826 Yeniçeri Ocağı'nı ilga eden padişah değil mi? Sanki Osman Nuri Ergin böyle dalga geçer gibi tam da onun önünden geçen bölümle divan yolunun Yeniçeriler Caddesi adını vermiş. Ama tabii divan yolu Yeniçeriler açısından da Yeniçerilik tarihi açısından da son derece önemli bir cadde. Niye? Biliyorsunuz Yeniçerilerin kışlası Aksaray civarındaydı. Aksaray civarındaydı. Dolayısıyla kazan kaldırdıkları zaman kalkıyorlar. Et meydanı denirdi o zaman. Aksaray'ın bulunduğu bölgeye et meydanı denirdi. Et meydanından at meydanına doğru, yani Topkapı Sarayı'nın olduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçerlerdi. Yani bütün Yeniçeri ihtilallerinde et meydanından at meydanına bir hücum gerçekleşmiştir mutlaka. Yani eğer taşlara o sesler sinmişse, tarihi yapılar var ya orada, o taşlara sesler sinmişse bir gün bir teknoloji icat edilip de o taşlardaki kayıtlı sesleri duyma imkanına kavuşursak, o taşlardan en fazla duyacağımız seslerden bir tanesi Yeniçerilerin naraları olabilir. Sadece Yeniçeri dönemi mi? Daha sonraki dönemlerde de bu caddede neler oldu, neler bitti. Yani mesela iddiaçların meşhur sadrazamı Mahmut Şevket Paşa, biliyorsunuz Mahmut Şevket Paşa tam çarşı kapıyla Bayezid'in bitiştiği noktada Harbiye Nezaretinden çıkıp Babali'ye giderken tam çarşı kapıyla Bayezid Meydanı'nın bitiştiği noktada aşağı yukarı şimdi Yahya Kemal Enstitüsü'nün bulunduğu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin bulunduğu noktada öyle çapraz ateşe tutulmak suretiyle katledildi. Mahmut Şevket Paşa suikasti tam o noktada gerçekleşti.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.